Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve saat de 9.30 tam. Biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi Bekir Ağırdır'la beraberiz. Hoş geldiniz.
Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler, sizi burada tekrar görmek gayet iyi geliyor bize de.
Aman efendim, estağfurullah.
Şimdi bu seçim konusu artık gündeme gelmeye başladı. Biraz önce ekonomik gidişat konusunda Seyfettin Gürsel'le de konuşurken ben de yazmaya başladım. Bu seçimin niteliği de farklı, yani sadece çok, bir yerel seçim olmaktan çok, çok farklı bir referandum niteliği de taşıyor.
Ya ben tam referandum demiyorum ona Ömer Bey. Yani her ne kadar başbakan onu bir referanduma ya da güven oylamasına çeviriyor ve öyle bir dil kullanıyor olsa da ben biraz daha genel perspektiften bakıyorum. Bir kere sadece bu seçim değil, peş peşe 3 seçim, evet, yapacağız. Seçim rallisi diyorum ben. Şimdi bu seçim rallisinin bir genel perspektiften önemi vardı. Yani sadece güncel meselelerden dolayı değil. Yani elbette bir 17 Aralık'ta başlamış, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu diye başlamış. Sonra katmanları, dinamikleri çoğalmış, çeşitlenmiş, başka bir şekle dönüşmüş bir süreç var ve bunun ürettiği bir sonuç var doğal olarak. Ama bu olmasaydı da bu seçim rallisi çok önemliydi. Evet. Şunun için, çünkü artık Türkiye'deki bu var olan devlet ve yönetim düzeni sürdürülemez noktaya yaklaşıyor. Zaten bunu uzun yıllardır söyleniyor, biliniyor ama farkındaysanız giderek her bir krizin hem aralığı daralıyor, daha sık krizler tekrarlanıyor, hem her bir krizin dozu, boyutu giderek daha yüksek, sonuçları, etkileri daha büyük olmaya başladı. Neden? 3 tane nedeni var. Bir, bütün dünyada bir hayat değişiyor. Ve de işte petrol güvenliğiydi, yok efendim ekonomik gücün batıdan doğuya geçmesiydi, Orta Doğu'ydu, Kafkaslardı gibi. 2008'de başlayan o büyük ekonomik kriz sonrası dünyanın yeniden bir şekillenmesi gibi birçok dinamik bir arada çalışıyor. Ve Türkiye bütün bu dinamiklerin hem göbeğinde hem de bu dinamikleri etkileme potansiyeli yüksek bir ülke. Birinci şey, dinamik katman oradan çalışıyor. İkinci katman, Türkiye'de hiçbir toplumsal ve siyasal sorunumuz yok ki siyaset marifetiyle son 50 yıldır çözmüş olalım. Ne Kürt meselesi, ne laiklik tartışmaları, ne başörtüsü, birçok konu bakabiliriz. Çünkü bu var olan devlet ve yönetim düzeni merkeziyetçi, hayatın her bir anını ve alanını kontrol etmeye çabalayan, her bireyi biçimlemeye çalışan bir merkeziyetçi güç mantığına dayanıyor. Dolayısıyla bu yapının ürettiği sorunlar var. Bir de üçüncü bir katman, daha sade bir yerden bakarsak gündelik hayat değişti. Dünyada da, bizde de, Türkiye'de de. Yani ne iletişim teknolojileri, ne bilişim teknolojileri, ne diğer hayatın her alanında hiçbir şey 30 yıl önceyle aynı değil. Sadece o gündelik hayat pratiklerinden, yani zamandan ve mekandan bağımsız, daha hızlı yaşadığımız ve metropollerde çoğunlukla yaşamaya başladığımız bu hayatın ürettiği zihin haritaları da farklı. Şimdi dolayısıyla bu üç farklı katman aynı anda birden sistemin sürdürülemezliğini her gün bir kere daha hatırlatıyor bize.
Bir o zaman, rejim de, yani bir rejim tartışmasına da geldi. Demokrasi.
Yani Gezi diye de bakarsanız, yani bütün bu olan bitenleri yalnızca bugün var olan iktidar partisi veya başbakanın dilinden, politikasından anlamlandırmaya çalışmak eksik bence. Böyle bir genel perspektiften bakınca Türkiye şöyle bir noktaya yaklaşıyor. Bu yapı reform edilecek ama sorun şu: nereye kadar, kimin tarafından, hangi temel tercihlerle, hangi temel paradigma değişiklikleriyle yapılacak bu reform veya onarım? Bana soruyorsanız tümüyle yeniden yapılandırmamız, evet, lazım. Ama siyasi arenada en azından aktörlerin içinde henüz yeniden yapılandıralım deme cesaretinde olan, böyle bir ütopyası, bütünlüklü bir projesi olan kimse de yok. O zaman bir onarım olacak. Peki ama demin dediğim gibi bu onarımı hangi temel tercihler ve paradigma değişiklikleriyle yapacağız? Nereye kadar yapacağız ve hangi evrensel, küresel baktığımız zaman hangi şeyleri baz alacağız, ilkeleri? O zaman da bu sürdürülemezlik ve tıkanmışlık içinde Türkiye bir kavşak noktasına yaklaşıyor. Artık eskiden olduğu gibi başımızı kuma sokup idare edemeyiz. Yani Kürt meselesi, Orta Doğu artık doğrudan dış dinamik bizi etkilediği için dünyadaki gelişmelere de bağlı olarak. O zaman benim tezim şu, bu üç seçimde oluşacak siyasi kadrolar ve sonra bu kadrolara bağlı olarak değişecek olan yerel ve ulusal bürokrasi, Türkiye'nin bu işte bu onarım sürecinin temel kararlarını verecek insanlar olacak ve onların ideolojileri, kim oldukları, dolayısıyla bu üst seçim boyunca hangi partinin nasıl değiştiği gibi birçok şey bir arada, ben buradan bakarak çok önemli diyorum. Kaldı ki bir de demin dediğim gibi 17 Aralık'ta da başlamış bir süreç var. Hani güncelin şehvetinden kurtulup biraz daha geriye çekilince böyle bir geniş okuma yapıyorum. Bu anlamda da bu seçim rallisinin birinci etabı olarak yerel seçimler, önce Cumhurbaşkanlığı seçiminin kostümlü provasına dönüşmüş durumda.
Evet.
Yani en başa dönersek referandum lafına şunun için itiraz etmiş oluyorum. Güncel siyasetten bakınca Sayın Başbakan şöyle bir yere getiriyor işi. Yani işte oy alırsak diyelim, yine çoğunluk bizdeyse vatandaş bunu onayladı. Halbuki güncel tartışmalar, yani 17 Aralık diye başlayan sürecin içinde diyelim bir yolsuzluk katmanı boyutu var ki, yolsuzluk meselesi hukuki bir meseledir. Dolayısıyla siyasi oy veya siyasi oy davranışıyla, tercihiyle aklandı veya suçlandı denilemez. Siyaset başka bir şey, siyasi tercihler başka bir şey. Yolsuzluk konusunda ise hukuk önünde hesap vermek başka bir şey.
Evet, şimdi çok aslında sizin 10 Şubat tarihli T24'teki yazınızda da bu mesele geniş perspektifli bir bakış göze çarpıyor. Yani ilişki ve diyalog zeminleri bir bir yok olurken diye yazmıştınız. Burada toplumsal tahayyülün parçalanmakta olduğundan, yani çok ciddi bir toplumsal kırılmanın tam ortasında olduğumuzu da söylüyorsunuz. Yani ve bunu siyasetin şimdiye kadar kim bir belki de kurulduğundan beri cumhuriyetin merkeziyetçiliğin yapısında ve keyfiyetçiliğin de yer aldığı ve toplumun da bütün hayatında, sosyal hayatında tek tip hale getirildiği bir devletçilik varken, şimdi siyaset alanının tekrar gündemde canlanabilip kendi bize olan, kendimize de olan sorumluluklarımızı, evet, da hatırlatan bir yazınız var. Yani sivil toplum, üniversiteler, medya,
evet, evet, en önemli şu, belki şimdi medya. Biraz önce çizdiğim bu perspektifin yanı sıra bir de tabii toplum ya da insanlar, biz varız yani.
Evet.
Şimdi bir biz üzerinden, yani gündelik hayattan, sade vatandaştan üzerinden baktığımız zaman var olan duruma dair söyleyebileceğim 3 tane temel mesele var. Bir, şu anda ruh hali olarak Türkiye çok ciddi bir kutuplaşma yaşıyor ve üstelik sadece medyanın, siyasetçilerin, hatta entelektüellerimizin sandığı gibi bu mesele yalnızca bir siyasi kutuplaşma, yani AK Parti yandaşı karşıtı olmaktan ibaret değil. Görünür yüzü bu. Ben ona hani cilt kanseri diyorum.
Evet.
Ama bir adım ötesine gittiğimiz zaman çözülemeyen yıllardır, neredeyse 100 yıldır çözülemeyen ve yaşanan Kürt meselesi, Alevilerin hakları, hukukları meselesi, laiklik tartışmaları gibi şeylere baktığınız zaman, ikinci adımda giderek toplumda yayılmış olan ve genişlemekte olan her gün bir kültürel kimlikler arası kutuplaşma var. Yani Türk, Kürt, Sünni, Alevi, başı açık, başı kapalı, hangi kimlik üzerinden bakarsanız bakın, kültürel kimlikler arası bir kutuplaşma yaşıyoruz. Ve asıl önemlisi üçüncü katmanda, yani kanserin kemiğe dayandığı yer diyorum ben, hayat tarzları kutuplaşması yaşıyoruz. Yani her birimiz etrafımıza bir an bakalım veya içimize dönelim, dönüp kendi davranışlarımıza bakalım. Artık konut siteleri ayrılmaya başladı, alışveriş merkezleri ayrılmaya başladı, tatil köyleri, hastaneler ayrılmaya başladı. Yani modernler ve dindarların eğlence belli kesimleri bile arasında, evet, Allah'tan ki henüz hepsini kapsamıyor. Ama ciddi bir biçimde kopukluk, birbiriyle ilişkiyi kesme ve gettolarına çekilme süreci yaşıyoruz. Şimdi bunun ürettiği en önemli problematik ve siyasetin ve medyanın da gazlaması, çoğaltmasıyla, her gün yeniden üretmesiyle biz duygusu parçalandı. kabul edelim ki artık hepimiz biz derken, buna başbakan da dahil, Kemal Kılıçdaroğlu da dahil, her köşede yazıp çizen, konuşan insanlar da dahil ve hepimiz dahil aslında giderek, biz derken bir başka kesimi o bizim içine şey yapmıyoruz, içinde kabul etmiyoruz. Yani kimimiz Alevileri dışarıda tutarak, kimimiz Kürtleri dışarıda tutarak, kimimiz başörtülüleri dışarıda tutarak eksikli bir biz tarifimiz var. Aslında biz derken bizimkiler diyoruz. Şimdi bu, evet, bu çok vahim. Nitekim Türkiye'nin o benim biraz önce çizmeye çalıştığım genel perspektifteki bu onarım, reformasyon neyse yapamamamızın sebeplerinden bir tanesi siyasi aktörlerinde, bizlerin de entelektüel dünyada dahil bu kimlik politikalarına sıkışmış olmak. Yani herkes, yani şunu kabul etmemiz lazım, hani topluma dair üst şey söyleyeceğim demiştim ya, ikincisi de o, bugün Türkiye toplumunda İyi, doğru, güzel tanımları ve bunların referansları farklı olan çok büyük kümelenmeler var. Yani evrensel insan haklarından diyelim referans alarak ya da kentli hayat pratiklerinden referans alarak ya da yalnızca hukuktan, pozitivist bir bakışa hukuktan referans alarak iyi, doğru, güzel tanımı yapanlar olduğu gibi dinden, dini emirlerden iyi, güzel, doğru tanımı yapan insanlar da var. Ya da işte kültürel kimliğinden Türk, Kürt gibi. Ve bu kümelerin hiçbiri şöyle küçük, yok sayılabilir büyüklüklerde değil. Türkiye bazen unutuyoruz, 76 milyon ve 780 bin kilometre kare. O hani küçük dediğiniz küme bile 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon falan. Evet. Dolayısıyla her bir küme, kendi bizim siyasetimiz bugün geldiği noktada her bir kümenin siyasetini yapıyor, hepimizin değil. Her aktör yalnızca bir kesimin siyasetini yapıyor ve dolayısıyla bizim siyasi zemindeki bütün kavga kimin iyi, doğru, güzelinin daha iyi, daha doğru, daha güzel olduğu kavgası. Ve buradan bir uzlaşma üretemiyoruz. Yani işte tam bu nedenden bizim gerçek bir demokrasiye ihtiyacımız var. Yani hepimizin kendi iyi, doğru, güzelleriyle ortak iyi, doğru, güzeli nasıl yaratırız'a ihtiyacımız var. Bu da siyaset. Ama siyaseti tabii yalnızca partilere bırakınca, partiler bu kümlük siyasetlerine sıkışmışlıktan dolayı burada ilerleyemiyoruz. İşte 2011'den sonra anayasa uzlaşma sürecinde yaşadık bütün bu hikayeyi. O zaman sivil toplumda, yani siyasetin farklı alanlarında, medyada, üniversitelerde bizim o farklı kimlikler arasındaki ilişki ve diyalog zeminlerini çoğaltmamız ve siyaseti zorlamamız lazım. Halbuki orada da bir problemimiz var. Bizim var olan entelektüel dünyamız, üniversitelerimiz, medyamız partilerin fikirlerine ve politikalarına meşruiyet üretmekle meşgul. Yani bakın şöyle son 5 yıla hiçbir tartışma aydınların, entelektüellerin, üniversitelerin başlattığı bir tartışmadan siyasete gelmiş değildir. Siyasetçilerin söylediği bir kavram ve cümle üniversitelerin, medyanın, entelektüellerin gündemi olmuştur. Onun için tam bir fikri ve siyasi ıssızlık, kısırlık yaşıyoruz. Bu da tabii üçüncü tespit. O zaman bütün buradan bakınca bu seçimler bir seyir ya da seçim rallisi süreci bir yıkımın tescili de olabilir. Yani ruhen parçalanmış, biz duygusu kırılmış, var olan sorunları markalaşmış ve çözülemeden bir arada hala iç içe yaşanmaya çalışılmış bir durum da çıkabilir. Ya da bütün bu süreçten bir yaratıcı yıkım, biraz önce sözünü ettiğim bütün o kümelerde bir farklı bakış, bir yenilenme hareketleri doğabilir ve kendi içinde bu farklı kümelerin kendi içinde üreteceği yeni diyalog zeminleri siyaseti de zorlayabilir.
Şimdi mesela yazınızda tekrar dönersek, yani önce endişeli modernlerin, laikçilerin, ergenekoncuların toplumun duygularını eğip bükme çabaları, sonra hükümetin çabaları, şimdi de cemaatin çabaları diyorsunuz. Yani son 10 yılda gele gele geldiğimiz yer, herkes kendi yaptıklarına diğerinin yaptıkları üzerinden bir gerekçelendirme üretiyor ve sonuçta da bir oy oranı işine indirgenmiş durumda.
Evet.
Oysa bu, peki bu döngüden nasıl çıkacağımızı birazcık da bu yeni seçim üzerinden, en azından yani referandum şeyini zaten değiştirdik, yani öyle kabul etmiyoruz ama yeni bir siyaset anlamı kazandırmak için nasıl yürütülecektir bu seçim?
Şimdi şu, yani eğer farklı kesimlerin içinde ve siyaset alanında farklı filizlenmeler üretebilirsek ve ilişki, yani hem kendimizi, yani her kimliğin içindeki belli dinamikler, hem o kimliğin derdini, ihtiyacını, talebini yeniden düşünme fırsatı üretirse, hem de bu yeni filizler birbiriyle, yani dindarlarla modernlerin içindeki bu yeni arayışların birbiriyle ilişki ve diyalog zeminlerini çoğaltabilirsek. Şimdi bu tabii uzay boşluğunda soyut bir laf gibi görünüyor ama bunun mesela somut bir örneği ya da çok iyi niyetten yürütülmeye çalışan bir çaba örneği olarak hemen söylemeliyim. Mesela İstanbul Hepimizin kampanyası.
Evet.
Yani orada nedir Meram? İlla şu olsun değil. Ya da illa efendim Taksim Meydanı şöyle düzenlensin, Beşiktaş Meydanı böyle yapılsın demiyor İstanbul Hepimizin kampanyası. Diyor ki bu kenti hep beraber yönetebiliriz. Yani bu bütün kimliklerden arınarak o süreçlere beraber dahil olma arayışı. Şimdi benzer çabaları aslında Anayasa Uzlaşma Komisyonu sırasında da yapmaya çalışmıştık. Farklı siyasi zeminlerden gelen. Ama ortadaki o var olan yüksek siyaset diyelim, partiler arası siyasi zemindeki kavga bugün geldiğimiz noktada beni birazcık da umutsuzluğa sevk ediyor. Çünkü o platformlarda yan yana durduğumuz, diyelim o modernlerin veya dindarların içinden gelen, siyasi geleneklerden gelen ve yan yana o zaman bir yeni anayasa aradığımız arkadaşların çok büyük bir kısmının bugünkü bu kutuplaşma içinde illa önce hükümetten yana olduğunu deklare et de konuşalım ya da tersi karşı olduğunu beyan et de konuşalım gibi, hani ima edilir biçimde böyle bir ruh haline döndü herkes. Dolayısıyla bu diyalog zeminleri kopuyor dediğim kısmı o. Ama bizim yine de ısrarla bu ortak ilişki ve diyalog zeminlerini çoğaltmamız lazım. Şimdi buradan bakınca yerel seçimler aslında ideali neydi? Bütün bu sözünü ettiğim o genel dinamikler içinde Türkiye'de bütün siyasilerin, bütün siyasi fikriyatların hem yerelleşmeye hem Türkiyeleşmeye ihtiyacı var. Yani kimliklerine o esaretten kurtulmalarının yolu hem yerelde, yerel ihtiyaç ve taleplere göre yeni politikalar üretmelerini, hem de bütün Türkiye'deki hani o biz duygusunu çoğaltmak için, kapsama alanını genişletmek için hepsinin Türkiyeleşmesine ihtiyaç var. Halbuki bu Türkiyeleşme lafı nereden bakılır? Hep işte Kürt siyasetinin, BDP'nin bütün Türkiye'de yayılması diye bakılır. Halbuki şu anda AK Parti'nin de CHP'nin de Türkiyeleşmesine ihtiyacı var. Onlar biz derken çünkü herkes eksikli bir tarif yapıyor. Şimdi yerele o zaman dönersek, bugün ortada şöyle bir vaka var. Son 30 yılda bu seçimlerde oy kullanacak 54 milyona yakın yetişkin nüfusun yarıya yakını göç etmiş Ömer Bey. Şimdi modern tarihte hiçbir Batı toplumunda böyle bir iç göç hareketi yok. İki, şu anda bile 11 tane bütünleşik metropol, yani bütünleşik metropolden kastım Foça İzmir'e dahil değil ya da Şile İstanbul'a dahil değil. Bütünleşik kent nüfusu 11 tane metropolde toplam seçmenin %52'si yaşıyor.
Bu yani ne demek Türkiye'de tam bir olarak? Bir daha şöyle açar mısınız? Yani bütünleşik metropol
şu,
derken...
Şu, yani Şile'yi İstanbul'un içinde dahil etmiyorum.
Evet, evet.
Ya da Foça'yı İzmir'in içine dahil etmiyorum. Artık kendi coğrafya olarak birbirine bağlanmış işte betonlar, apartmanlar, yollar, evet, neyse. Şimdi metropolleşmenin önemi şurada. Bütün dünyada da bir metropolleşme eğilimi var. Yani bir çokaşma hali var merkezlere doğru. Ve bunun ürettiği sorunlar var. Şimdi bunun ürettiği sorun bizde genel kabulü hemen konut meselesi, yol meselesi, trafik meselesi falan. Halbuki asıl daha vahim başka bir durumu var. Sosyolojik olarak bütün davranış kodlamalarımızı değiştiriyor metropolleşme. Yani şimdi Uşak'ta örneğin, yani eski bizim geleneksel sanayi toplumu sosyolojisiyle kırılım neydi? Kır ve kent diyeydi. Halbuki şimdi kır, kent ve metropol diye üçlü bir kırılım konuşuyoruz. Şimdi bunun sosyolojik sonucu şu. Şimdi Uşak'ta kent ya da Tokat, İstanbul'da kent teorik olarak baktığınızda TÜİK'in, kamunun bütün verilerinde de öyledir. Ama Uşak'taki ne sağlık istatistikleri, ne suç istatistikleri, ne dayanışma ilişkileri, ne kültürler ve ahlaki kodlamalarla İstanbul aynı şey değil artık. Metropol bütün geleneklerin de çözüldüğü ve o işte o bilgi toplumu, bilgi çağı, postmodern de hangi isimden bakarsanız bakın başka kodlamaların, başka bir ritmin başka kimyaların, naturaların geçerli olduğu başka bir hayat. Şimdi bu hayatı bütün dünyada anlamaya çalışıyor. Üniversiteler buna kafa yoruyor ve bu metropollerde yeni yönetim düzeni ne olmalıdır kafa yoruyor. Yani eskiden olduğu gibi bir sene ne diyoruz? İşte mahalle, ilçe, il, nahiye,
evet,
idari bölümler vardı. Daha küçük parçacıklar halinde o idari tanımlar içinde seçtiğiniz diyelim muhtar, ilçe başkanı yönetiyordu. E şimdi İstanbul gibi bir metropolde İlçe başkanı, ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, bunların rol dağılımı, oradaki farklı kesimlerin, yani İstanbul'da örneğin şu anda yaşayan, bu seçimlerde oy kullanacak insanların yalnızca %27'si İstanbul doğumlu. %73'ü İstanbul'a dışarıdan gelmiş. Ama gelirken bir geleneksel kodlamaları var, kimlikleri var. İstanbul'a geldikleri zaman bu metropolle beraber edindikleri yeni bir davranış kodu var. Bütün gelenekler çözülüyor. O dayanışma ilişkileri, kültürel ve ahlaki kodlar çözülüyor. Ama buna karşılıkta hukuka, siyasete güvenmeyen bir toplum olduğumuz için kendimizce yeni kodlamalar üretiyoruz. Yani işte dindarlaşma, kent dindarlığı gibi tartışmalar da hep bu metropolleşmenin ürünü. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim sadece demin o geniş perspektiften çizdiğim Türkiye'deki yönetim sorunundan öte, bugünkü hayatın ürettiği bir metropollerin yönetimi diye bir meselemiz var. Hiçbir siyasi ve toplumsal geriden taşıyıp geldiğimiz sorun olmasaydı bile.
Evet, buna üstelik belki şeyi de ilave edebiliriz değil mi Bekir Bey? Yani aynı anda da yerelden globalleşmeye giden bir yatay
şimdi
çizgi
o
var.
O yerellik, yani yerellik globalleşme kırılımı ya da ekseni diyelim aslında her bir ölçekte farklı boyutta. Yani bir kasaba içinde o yerellikten çoğalma diyelim, küreselleşme değil, işte ile dahil olmak. Bir il için yerelleşmek kendi derdinden hemhal olurken bir yandan ulusallaşmak, Türkiye için bir şey söylüyor olmak. Ama Türkiye içinde yerelleşmek yetmiyor, bir yandan da küresel boyutta başka bir şey yapıyor olmalı.
Evet, çünkü bu sosyal medyayla beraber, evet, internetle şey beraber bambaşka bir boyutta.
Gündelik hayatın ritmi değişti. Zihin haritalarımız değişiyor dediğim tam bu. Yani sosyal medya diye bakın. Mesela çok az üzerinde dururuz. Endişe duygusu. Yani metropollerde bütün dünyada da bu böyle. Yani New York'a da gitsek, Paris'e de gitsek, İstanbul'da da. Bu metropollerde artık daha bir çokaşma hali, daha kalabalıklar halinde bir arada yaşama hali var. Yine gündelik hayatın ürettiği problem içinde endişe duygusu. Bakın her birimizin cep telefonunun ekran şifresinden, bilgisayarında antivirüs yazılımından, konut sitelerindeki kapılardaki güvenliklere kadar o endişe duygusundan beslenen ve güvenlik kaygısını artıran bir şey var. Ben mesela size ilginç bir şey söyleyeyim. Biz bir eğitim kurumu için 2-3 yıllık aralıklarla sürekli araştırma yaparız. Diyelim 5 sene 6 sene öncesine kadar çocuğu için aileler okul seçerken işte sınav başarısı, öğretmen kalitesi, eğitimin niteliği, dil öğretimi gibi bir sürü eğitime dair kaideleri öne alırlardı. Bugün dikkate alınan ilk 3 unsurdan bir tanesi güvenlik. Yani evet, çocuğumuzu hangi okula göndereceğimizi seçerken bile okulun çevresini, okulun güvenlik düzenini, okuldaki disiplini önemsiyoruz. Bunu var eden haklı sebeplerimiz var çünkü. İşte uyuşturucu çetelerim etrafında diyoruz, çocuk pornocularım okul etrafında diyoruz vesaire vesaire. Şimdi bu endişe duygusu mesela günümüzün en önemli problemlerinden biri ve Türkiye'de biz bunu çok ciddi yaşıyoruz. Farkında değiliz. Şu, şimdi bu endişe duygusunu eğer siyaset ve medya bir korku politikalarına çevirme hünerine sahipse, ki çeviriyor bütün dünyada. Dolayısıyla gittiğiniz zaman New York'ta işte İslamcı teröristler geliyor, evet, diye. Fransa'da efendim Afrika'dan cahiller geliyor, eğitimsizler, beşer çocukla geliyorlar diye. Bizde de bir kesimin darbe geliyor diye, öbür kesimin irtica geliyor diye bir korkusu var ve bunun üzerine inşa edilmiş politikaları var. Şimdi bunun sadece politikadan okumak yeterli değil. Çünkü gündelik hayatımızda hepimizde bir endişe duygusu var. Politikacıların ve medyanın hüneri bu endişe duygusunu bir korku politikasına çevirmiş olmaları.
Peki, yani bir ya da en fazla 2 dakikamız kalmışken ben şeyi de sormak istiyorum. Bir de çok önemli, dikkate alınmayan bir başka olması gereken bir endişe var. O da iklim ve çevre konusu.
Kesinlikle.
Yani dünyanın en temel tehdidi hepimizin, hem bölgesel düzeyde, yani yaşadığımız nehirlerin suyumuzu, gıdamızı da ilgilendiren. Tabii. Onun ötesinde de çok büyük seller ve başka felaketlerle
ilgili. Hatta daha somutlayalım. Türkiye'nin bir bu çizdiğimiz siyasi çerçevedeki reformasyonu yapamazsa, ikinci temel dinamik ya da katman kuraklık.
Evet,
ve şimdi, iklim kurak, değişikliği evet. meselesi.
Şimdi bu durumda belki bu seçimin ister yerel olsun ister onu takip edecek olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler olsun. Bu üç seçimde de adaylara, aday olacak olan insanlara özellikle bunu bu konuda ne yapmakta oldukları gibi sorular yöneltmek durumunda değil miyiz acaba? Kesinlikle. Halbuki hiç görünmüyor.
Şimdi burada tabii hem görünmüyor hem de şöyle bir varsayım var. Sanki bu toplumun çevre duyarlılığı eksik gibi bir algı var. Tıpkı bu toplum yolsuzluğa dalışta her şeyi hoş görür sanmak gibi bir hata
evet,
bu.
Ben de öyle.
Şimdi görüyorum. Bakın benim doğduğum kasabada 4 tane dere vardı ve bugün o derelerden hiçbirisi yok. Ki bu bir batı kasabası yani Ege. Benim babama çevre problemini, kuraklık problemini anlatmak diye bir ihtiyacımız yok. O onu içinde hissediyor, biliyor. Sorunumuz insanlarımızın, toplumumuzun, vatandaşımızın kendi ihtiyaç ve talepleriyle bizlerin yani aydınların, medyanın, üniversitelerin, siyasetin doğru dil ve doğru ilişki üretemiyor olmasıdır. Yoksa sorun vatandaşımızın, toplumumuzun bu konularda duyarlılığı olmaması değildir. Dolayısıyla burada bizlerin yapacağı şey hem siyaseti ve siyasetçileri zorlamak bu konuda hem de toplumdaki bu duyarlılıkla nasıl bir doğru ilişki, doğru bir örgütlenme modeli üretiriz diye kafa yormaktır. Bizim eksikliğimiz demin dediğim gibi bu konudaki doğru dili ve örgütlenme şeylerini üretememektir. Ama şunu söyleyebilirim, Açık Radyo izleyicilerinin içinin rahat olması için. Bu toplumda 52 hafta 52 kez referandum yapsak HES'ler içinde nükleer santral içinde hayır çıkar. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Demin dediğim gibi babama çevrenin ürettiği riski anlatmaya ihtiyacında değiliz. Sorun babamın ihtiyaç ve talepleriyle bu duyarlılığı için nasıl doğru bir dil ve örgütlenme modeli üretip üretemeyeceğimiz ve bunu siyasette bir baskı aracı haline çevirip çeviremeyeceğimiz meselesidir.
Evet, bana da bu
ve Türkiye için de en önemli meselesi. Geleceği belirleyecek dinamiklerden birisi. Demin de dediğin gibi bu kuraklık ve iklim değişikliği meselesidir. Çünkü biz doğrudan etkilenen bir coğrafyaya sahibiz.
Evet yani hemen işte görülmedi ama bizzat NASA'dan da gelen açıklamalarla biz bu radyoda birkaç defa söylemeye çalıştık. Çok net ortada ki Suriye'deki bu korkunç cehennem, dünya cehennemi. Esas itibariyle 2006'da başlayan ve devam eden kuraklığın sonucu iç savaşa ve
tabii.
iç göçlere, kesinlikle. Şehirlere göçlere orada da büyük rekabete falan yol açmış. Bunun gelecekte İran'la, Irak'la ve Türkiye'nin de güneydoğusuyla, doğusuyla da ilgili çok ciddi problemler kesinlikle. Yaratacağı.
Şimdi aşikar. Metropolleşme dediğimiz hikayenin artı bazı şeyleri söylenebilir. Demin ne dinamikler değişiyor diye bahsetmeye çalıştık ama ürettiği ışık kirliliği, çevre kirliliği, genel olarak işte o metropollerin su ihtiyacı, arıtma ihtiyacının ürettiği problemler falan diye baktığınız zaman vahim bir durum. Yani İstanbul'da yıldız görmeyi unuttuk.
Evet. Evet.
Yani hani bırakın daha şeyi hani yine hiç olmazsa biraz daha romantik bir yerden bağlayalım sohbeti. Yoksa çok iç karartıcı oluyor bazen bu konuşmalar.
Ama seçimlerde de bunu bastırmamız lazım yani işte evet. adayların her evet. birinin aynen. temel şeyi bu özellikle son zamanlarda.
Ve bunu
zamanlar...
bir ezberden kurtarmak lazım Ömer Bey. Yani bu konuda duyarlılığı varmış gibi görünen siyasetçiler bile ekolojik falan gibi bazı lafları ezberden söylüyorlar ama ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar.
Evet, ne yapacaklar? Burada yine İstanbul hepimizin topluma, bu açıdan çok önemli bir şey.
Sivil topluma çok ciddi iş düşüyor.
Peki bunu bir daha sizi tekrar buraya çağıracağız anlaşılan öyle
evet,
görünüyor.
Evet daha epey, asıl hukukuna bile gelemedik.
Seçim hukukuna seçim. Bile gelemedik evet. ama bu konuda da birkaç program yapmak zorundayız zaten. Bekir Ardıç çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
Bundan sonra da bunları konuşmaya mecburuz zaten devam etmeye.
Açık Gazete